أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Tamam yok fazla şey yapma gelenler bu ortaya da oturur. Burada otursun. Sıkışmasınlar. Bismillahirrahmanirrahim. قالت رسولهم أفي الله شق فطر السماوات والأرض. Şu ayet-i kerime istifam-ı inkarı ile Cenab-ı Hak hakkında şek olmaz ve olmamalı demekle vücut ve vahdaniyet ilahiye vedaet derecesinde olduğunu gösteriyor. Nasıl böyle yapabiliyorsunuz? Sen nasıl diyorsun? Geçen Betimur'daki cumartesi dersin ikinci bölümü. İkinci mua. Cumartesi neydi? Gelenler var tabii. Merkezdeki dersimizde. Bak o seni çarpabilir. Ha buraya gel. Gel. Gel kapıya. Hem de bir hadis zikretmiş oldum. Hem zikredeyim. Sen vasıtasıyla. Peygamber Aleyhisselam diyor ki kapının işinde, eşiğinde oturmayın. Zira cin çarpar. Cin demek bizim bildiğimiz cin değil. Cinin çok manası var. 9 tane manası var. Bir manası kuvvettir. Yani enerji. Yani şimdiki tabirle zehra. İkinci mual, eğer her şey vahid-i ehad olan Kadir-i Zülcelal'a verilmezse, yani bu kainattaki icraat, her şey. Niye her şey? Çünkü her şey her şeyle alakalı. Yani gözü birisine, karaciğeri bire vermez. Ya Mesnevi Nuriye'de şöyle geçiyor. 144. sayfada. Ya mucibe-i külli olacak, ya salibe-i külli olacak. Ne demek? Ya her şey Allah'ındır, ya hiçbir şey Allah'ın değildir. Olamaz yani. Böyle bir Allah olmaz yani. Bir taraf onun, o ancak bizde olur. Burası kim benim, bu taraf kimin, o da onun. Bir de bir hatıram var böyle. Karadeniz'de bulunuyorum. Pazar günüyüz, cemaat toplandı, kıra gideceğiz. Kıra gitmeden önce dershanede bir ders oluyor. Bir ders oluyor, çok da hoşuma giden bir hatıram. Tabii derste her türlü insan geliyor. Baba da çocuğunu getirmiş, 5-6 ancak var. Şahin diye bir çocuk. Dedim ya, burası onun, bu tarla benim, o tarla da ötekisinin. Allah ise böyle değil. Şimdi, ders de şuydu. Malikel mülki yetesarefe fi mülki keyfe yeşâ. Yani, mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Mülk Allah'ındır. Onu okuyoruz mektubatta. Her şeyine Allah'ındır. Çocuk da dinliyor tabii. Onun için emir daha Emirdağ 1, 41. sayfada Risale-i Nur'un ilk muhatapları hakikaten çocuklardır. Şimdi dedik ki, dizimiz ağrımasın. İstediğiniz gibi oturun. Bak rahat otur. Böyle bağdaş kur. Şimdi herkes, her şey Allah'ın mıdır? Buna ait bir ders oldu. Tabi ders bitti. Çocuğun beynine nakş olmuş. Ruhuna intikal etmiş. Sonra bizim köyün arkasına gittik. Orada işte geniş bir yer top oynadı. Ve tarif ediyorum bazı arkadaşlar. Bak şu tarla dedim yani şu dereden şuraya kadar benim. Yani babam rahmetli olunca. Şurası amcam, şurası da benim yine. 5 yaşındaki çocuk ya hani 1-2 saat önce dershanede, şehirde Allah'ındı her şeyin. Şimdi aynı adam diyor ki burası benim. Şimdi çocuğun ruhunda ne oldu? Çelişki oldu. Ve bana sordu. Hoca sen Allah'ın ortağı mısın? Ortak olması lazım. Şimdi ya her şey Allah'ındır ya hiçbir şey Allah'ın değildir. Şimdi esbaba isnat edilirse eğer Allah'ın değilse sebepler yapıyor. Mesela ağacı kim yapabiliyor? Kim yapar? Güneş yapabilir. Rüzgar yapabilir. Su yapabilir. Toprak yapar. Böyle bu yani ne aklınıza geliyorsa sebep. O zaman diyor yani Allah yaptı ispat etmiyor bak dikkat edin. Allah'ın dışında olabileceklerin yapamayacağını ispat edince otomatik olarak o farz oluyor. Tersten gidiyor. Ben mesela bazen soru soruyorlar. Mesela bir misal vereyim yakında. Siteyi seyretme edenlerden geliyor. Hocam niye derste sarıkla çıkıyorsunuz? Cevabım şu oluyor. Peki niye çıkmayayım? Anladın mı yani? Şimdi sen ürettin. Şimdi Allah'ın ispatına gitmiyor. Şimdi olamayacağını, Allah'ın dışında farz edilenlerin yapamayacağını. Çünkü orası karanlık kalmasın. Niye kalmasın? Allah'ın ispat edilir. Tamam. Ama acaba diye gene zihnimiz açık kalır. Acaba o ispabın hiçbir şeyi yok mu? Allah'a verdik ama kenardan bir şey de olur. Denemesin diye ilk önce onu çökertiyor. Lazım gelir ki eğer sebepler yapıyorsa, alemin pek çok anasır ve esbabı her bir zihayatın vücudunda müdahalesi bulunsun. Mesela bir insanın vücudunda şu anda bilinen 108 tane element. Biz okurken 76 taneydi element. Şimdi 108'e kadar çıkmış. Yeni elementler bulunmuş veya tek bir element dedikleri şeyin içinde meğer 2-3 tane element varmış. Teknoloji çıktıkça ortaya çıkıyor. Daha neler çıkacak? Şimdi diyorum ki bir sineğin veya bir gözün içinde kaç tane element var? Diyelim ki 50 tane. 50 tane fail var demektir. Usta vardır. Birbirine zıt. Kalsiyum, magnezyumdan zıt ki zaten kalsiyum denmiş. Magnezyum çinkodan farklı ki çinko denmiş. Yani nasıl ki yer çekimi kaldırma kuvvetine zıt olduğu gibi. Güneşle su zıt. Birisi ıslatır, birisi kurutur. Gece ve gündüz gibi. Bakarsanız kainatta her şey zıtlarla kaynıyor. Her şey zıtlarla beraber. Sıfırlaması gerekirken mesela artı 10 derecede burada sıcaklık varsa eksi 10 derecede soğukluk yoktur. Varsa sıfırdır burası. Yani niye sıfır deniliyor? Artı ile eksinin dengede, tam dengesinin adına sıfır denmiş. Ne o? Ha şimdi eğer elementler yaptı, sebepler yaptı, güneş yaptı, su yaptı denilirse o zaman o sinin vücudunun içinde bunlar çalışması lazım, birbirine zıt olan şeyler. Güneşle su çalışması lazım ama ikisi bir arada. Çünkü ikisini de yapacağı işler var. Mesela neye benzer? Benzemez ama. Mesela yeni yapılan inşaatta gördüğüm için ben dershaneyi yaptırırken o şey inşaat elektrikçisi uğraşırken aynı zamanda tesisatçı da uğraşıyordu. Kalorifer tesisatı, su tesisatı. Birbirine mani değil ama aynı odada. Ha? Şimdi sineğin vücudunda veya gözün bir hücresinde birbirine zıt olan bir tanesi mesela elektrik akacak değil mi? Su elektrik tesisatına giriyor. Ötekisi su akacak. İkisi de birbirine zıt. Ha? Birbirine zıt olan elementler bir hücrenin içinde beraber olması lazım. Ki bir hücrede zaten atomda hem itme var hem çekme var. İkisi de var. İkisi de hükmünü icra ediyor ama sıfırlanmıyor. Çok ilginç taraf da bu. Fennin çözemediği daha o. Hem itme var, hem çekme var. Sıfır olsa zaten yapısı değişir. Değil. Artısı da duruyor, eksisi de duruyor. Halbuki sinek gibi bir küçük mahlukun vücudunda kemal intizam ile gayet hassas bir mizan ve tam bir ittifak ile muhtelif ve birbirine zıt mubayin esbabın içtimai o kadar zahir bir muhaldır ki sinek kanadı kadar şuuru bulunan bu muhaldır olamaz diyecektir. Bir sineğin vücudunda yani bu birbirine zıt olan sebepler ittifak edecek. Soğukla sıcak, karanlıkla aydınlık, küçük ve büyük, çekme ile itme, efendim toplayanla boşaltan, güzel yapanla çirkin yapan, işte çalışanla dışta çalışan, hepsi ictima etmesiyle. Hafif bir şuuru bulunan, şuur, bu olamaz. Niçin olamaz? Çünkü basit bir kaset, yani birisi yüklemesi olmasa nasıl şifrelenecek oraya? Hiç kimse, mesela gittin kaset dükkanında boş kaset aldın, boş parası verdin. jilatinini söktün, baktın ki bir tane dolmuş. Ne yaparsın sen? Tepkin ne olur? İçi dolu. Kim doldurdu diyor. Yani demez misin? Arkadaş sen bana boş vermeyecek miydin ya? Ben boş oldum sana. Ne der? Vallahi bu nasıl olduysa anlamadım. Böyle güneş çaktı, rüzgar vurdu, hava basıncıyla kendi kendine doldu mu der. Yoksa ben de kardeşim satıcıyım. Bunu doldura demek ki boş getiren şeridini karıştırmış bir olmuş. Ama kesinlikle şunu size der yani. Kendi kendine böyle bir şey oldu demez. Bir ses ya. Bir sesin kasete yazılmasına tesadüfe kendi kendine vermiyor. Fakat bir atomundaki şifre, bir çekirdekteki ağacın şifresi, bir insanın komple kodu DNA altında yazılmasını kendi kendine diyebiliyor utanmadan. Ama kasede bunu diyemiyor. Diyemez de. Tam ittifak edecekler bu birbirine zıt olan sebepler. Tam böyle ittifak edecekler. Bu neticeyi verecek. Peki soruyorum. Bir zerre, şöyle zerreye gitmeden insana. Mesela bir insan bir iş yapıyor. Ne yaptığını bilmeden çalışır mı? Ancak işçidir o. Patronun emrinde çalışıyorsa ne yaptığını bilmez. Mesela malzemenin nereye gideceğini bilmez de ona demiş ki kamyona yükle. Ama bizzat kendisi işi yapan patron veya kendi işveren bilir ne yaptığını. Mesela bir misal vermiştim geçen hafta. Böyle zinciri çeviren bir adam düşünün. Kavenin önünde veya sokakta zincir çeviriyor parmağına. Şak şak şak şak şak şak. Desen ki ne bu serseri serseri çeviriyorsun? O bile serseri serseri demeyi kabul etmez ya. Neden? Ya can sıkıntısından canımı boşaltıyorum böyle. Stresimi boşaltıyorum. Hava atıyorum. Anladın mı? Rüzgar öftürüyorum. Bir şeyler der yani.
Bir de sağın orada.
Der. Der yani. Bir şey der.
Düştü çıkarır.
Hiç canım sen dedin de düşündüm. Allah Allah öyle mi ya hiç düşünmemiştim demem. Veya duvara birisi çivi çaktı. Niye çaktın kardeşim buraya? Vallahi hiç düşünmedim yani. İleride belki bir ihtiyaç olur diye. Çakarım diyen olmaz. Mutlaka sebep gösterir. Ya pano asarım ya ceket asarım. Yani bir sebep gösterir. Peki küçük bir insanın bir fiili, hareketi niçini vardır? Çünkü cevabı vardır. Ben bunu bunun için yapıyorum. Allah razı olsun. Burayı açtınız. Ne açtınız? Niçini vardır, çünküsü de vardır. Çünkü basit bir fiil bile gayetsiz olmuyor. Peki düşünün yani ben çivi çakarken vallahi hiç düşünmedim. Düşününce söylerim demeyen insan. Bu kainata ya Rab insanı niye çaktın? İnsan çivisini niye çaktın? Hani çiviye pano asardık, ceket asardık, eşya asardık ya. İnsanı da dünyaya çakmış. Ne asmış insana çivisine? Her şeyi ona takmış. İnsan, insanla değer alıyor. Petrol insanla manalanır. Altın insanla değer alır. Bir gül insanla değer alır. Yani bir sığır, öküz bakıp da ulan ne kadar harika bir gül demez yani. Ulan şu sanata bak demez öküz. Ne yapar gidir yer yani onu. Peki bir fiil niçini ve çünküsü var da insanı buraya çakanı yapanın çünküsü yok mu? Olmaz mı? Vardır. Şimdi bu bir. Çalışmak bir ittifakı gösteriyor. Yani arkadaşlar siz burayı yaparken gençler kimisi badana yapmıştır, yastık getirmiştir, bilmem ne yapmıştır, cehranı, pervane birisi getirmiştir, değil mi? Ampulü birisi takmıştır. İşbirliği yapmışsınız yani. Niye? Farklısınız ama ittifak etmişsiniz. Gayeniz tek. Gaye bir. Ama birinizin gayesi kahve olsa, birisinde meyhane olsa, birisi tekstil olsa, birisi de dershane yapalım diye olsa, buradaki icraat aynı olur mu? O zaman gayeler bir olunca eylem de tek olmuş. Yani yastığı ötekisi itiraz etmiyor. Tekstilci olsa veya meyhaneci aşağı veya kahve, ya bunu niye yapıyoruz der. Ama şimdi gayeler bir olunca demiyor. Peki aynen bunun gibi kainatta bir elmayı birisine verirken ona sebep olan güneş, hava, toprak, suya dört tane biliyorsunuz. Tabiatın unsuru dörttür. Yukarıdan aşağı inelim. Hafızanızda güzel kalır. Güneş. Tabiat budur bakın. Hayal et. Güneş. İn aşağıya. Hava. İn aşağıya. Su. Daha aşağı in. Toprak. Bu dört tane şeyin bir araya gelmesiyle Cenab-ı Hak sanatını yapıyor. Allah'a vermesek bunlar fail oluyor. Çünkü buradan çıkıyor. Tezgahtan bu. Tezgah bu. Toprak hem tezgahtır hem tezgahtardır. Hem yapılan yerdir hem yapandır. Nasıl oluyorsa. Toprak hem kullanılan malzemedir hem kullanandır. Neye benzer? Tamirhanedeki anahtarlar var. Kağızlı anahtarlar. Penseler var. Tamam mı? Kırkolar var. Şimdi Ahmet Usta'yı düşünmeden o anahtarların arabayı tamir etmesini hayal edebilir misin? Edemezsin. O zaman anahtar hem kullanılandır hem kullanandır olamaz. Kullanılandır. Ha, aynen bu malzeme gibi toprak da nedir? Malzemedir, kullanılandır. Kullanan değildir. Niye? Çünkü bak Allah'a koymuyoruz. Allah böyle dirdi de denden demiyorum bakın. Çünkü niye biliyor musunuz? En bariz örneği şu. Toprak cansızdır. Ama ondan çıkan canlıdır. Eğer toprak bunu yapmış olsaydı ahmak mı? Karşı iki tarafı canlandırıyor kendisi cansız. Değil mi? Ha, cansız bir şey yapabilse kendisini canlı yapar. O zaman kullanılandır. Toprak malzemedir. Ama mesela Süleymaniye Camisi'nde kullanılan malzemeler var. Çimentosu, demiri falan. Ama Mimar Sinan ayrıdır. Mimar Sinan'sız Süleymaniye'yi düşünemezsin. Kamyonun çimentoyu boşaltmasıyla, çakılın getirilmesiyle, demirin orada yığılmasıyla garip bir hortum rüzgarı eserek, efendim yağmuru öteki taraftan çakarak, rüzgar orada hortum yapıyor böyle. Çakılı, çimentoyu, demiri falan havaya kaldırdı. Toz duman. Sultanahmet toz duman. Bir de yağmur vurmasın mı arkadaş? O harcı, çimentoları falan bir karıştırdı. Demiri de acayip havada kıvırıverdi. Sonra o yağmurda harç oldu mu? Acayip aşağıdan rüzgar, üstü yukarıdan rüzgar. O kalıp olmadan harçları o çimento çakılların karışımına harç diyoruz. Harçlar efendim havada durdu. Yani biliyorsunuz kalıp yapmak için tahta çakmak lazım. İşte rüzgar aşağıdan yukarıdan böyle tampon belgesi yaparak onu tuttu. Sonra dediler ki Güneş Efendi biz beraber işte bu suyla falan yaptık rüzgar falan. Hadi sen de kurut demiş ve insanlara hizmet edecek bir sanat eseri meydana gelmiş. Kim inanır kardeş? Cansız bir binaya inanamıyorsun da canlı bir bina olan insana nasıl inanıyorsun? Mimar Sinan'sı Süleymaniye'yi düşünemiyorsun da fasulyadan, kuru fasulyadan, pilavdan, ekmekten, annenin karnında Hasan'ın yaratılmasını Allahsız nasıl düşünüyorsun? Cansız Süleymaniye'yi düşünemiyorsun da ben ondan harika değil miyim? Sen ondan harika değil miyim? Nasıl düşünüyorsun onu? Ve ne ihtiyaç var ya? Çok mu zorlandın inkar etmek için? Kafana silah mı sıktılar ya? Ne karın var bir kere zaten? Karı var mı şimdi? Bana öyle geliyor. Birisi silah dayamış. İnkar et lan. Ve aşağıdan yukarı bakıyor. Peki tamam tamam. Ama ancak öyle olması lazım. Yani nasıl? Niçin biliyor musunuz? Ya cansızdan canlının çıkmasını kabul et. Ne kadar tuhaf bir şey ya. Ruhsuz şeyden ruh verdiğini kabul et. Söyle. Tamam peki tamam. Tamam kızma tamam. Tamam tamam. Ruhsuz yerden şu ruh geldi. Şuursuz maddeden bana şuur yapıldı. Tamam efendim, tamam yeter ki mermiyi sıkma kafama. Ancak öyle kabul edilir ya. Arkadaş bizde şuur yok mu? İrade yok mu? Senin şu iraden Allah aşkına kuru fasulyeden mi geldi? Öyle bir şey olur mu? Şefkatin oradan mı geldi ya? Namus duygun oradan mı geldi? Din duygusu oradan mı geldi? Tuhaf yani. Tam bir ittifak ile muhtelif, çeşitli, birbirine zıt, işte birbirine zıt, bir tanesi karıştırıyor, bir tanesi yıkıyor, bir tanesi çekiyor, bir tanesi itiyor sebepler, birbirine zıt, çeşitli sebebin, esbabın, içtima o kadar zahir bir maldır ki sinek kanadı kadar şuuru bulunan bu maldır olamaz diyecektir. Zerre kadar şuuru olan olamaz der ya. Yani. Nasıl olacak ki? Geçen bir bilgisayar vardı. Bilgisayar eski, çok eski. Rahmetli Abdülhamit'ten kalmış. Öyle aldım İstanbul'un bilgisayar merkezi Mecidiyeköy. Götüreyim dedim. Biz tabii biraz eskiden kaldığımız için bilmiyoruz yeni gelişmeleri. Aldım o bilgisayarların şeylerini falan. O 2-3 taneyi o masa altına ne diyor, kasa mı? Kasayı da aldım. 2-3 tane kardeşler götürdüm de yani bunu verip de üstlerine bir şey de yap, verip de bir, bize bir şey alırız. Adam şöyle bana baktı. Buyurun dedi. Bunu dedi baktım. Dükkanım böyle hep eskilerle dolu ama benim gibi eski yok tabii ki. Ondan sonra buyurun beyefendi dedi. Dedim bunu verip de dedim yeni alacağım. Ha. Adam evet hayır demeden şöyle bana aşağıdan yukarıya bir baktı böyle. Rahmet Abdülhamit'ten mi kalmış bu adam diye. Tamam. Şöyle aşağıdan yukarıya baktı. Dedi tabii anladı ki bu bilmiyor. Dedi ki beyefendi o dedi çok eski. Onu dedi inan dedi cevaba bak. Demir alıyorum, demir alıyorum. Demirci var ya sokakta diyor dolaşan. İnan onun el arabasında da böyle bir yoktur diyor kasa. Hani hurda topluyor ya. Böyle diyor kasa inan göremezsin. Demirci de diyor. Bu sefer dedim ki bayağı bilgisayar şeyleri var. Tanıştık. Peki öyle mi ya diye çekip gitmeyeyim dedim. Bir mesaj çakayım ben buna dedim. Dedim ki beyefendi dedim kardeşim bunu bilgisayarı koysak. Oraya koysak. Bunu dedim şu bilgisayarlar var ya dedim şu ikinci eller. Evet dedim. Onun arasına koysak. Gitsek de ben gitsem sen de karışma. Bilgisayarlara dese ki bilgi sayıyor ya. Bilgi sayıyor. Bu kadar zeki. Bilgi sayar yani. Ben bu kadar sayamam. O sayıyor. Tırırıp sayıyor. Onlara desek ya bilgisayarcılar. Bilgisayarlar siz beyefendi hazretleri. Yani ya bu bilgisayarı tamir edin, uygun bir format atın, yarın alırım. Baktı, baktı, baktı. Tabii evet hayır dedim, tabii değil mi? Yani neyi kastediyorsunuz dedi bunlar. Değil mi? Dedim ben bir oturayım. Oturduk o vasitede, tanıştık, konuştuk. Şimdi dedim bu bilgisayar yapabilir mi bunu? Yapamıyorum. Bak biri silah. Biri silah. Seni de birisi toplamış biliyor musun? Hani var bilgisayarı topluyorlar. Senin gözünü birisi, kulağını birisi, bacağını. Dedim birisi marketten almış, baban gitmiş marketten, anan gitmiş bakkaldan almış gözleri falan toplamış. Adam da demiştir ki bu nereden gelmiştir diye. Yani tabii bir şey tanışma adına vesile yapıyoruz da. Şimdi bir toplama malzeme değiliz arkadaşlar. Unutmayın biz sanayi malzemesi de değil. İkinci el var ya ikinci. Hani diyoruz bir orijinal parçadır arabaya takarken. Ha? Bir de yan sanayi derler. Yan sanayi. Biz yan sanayi değiliz ha. Unutmayın. Kainatın da bir parçası değiliz. Kainatın çekirdeğiyiz. Kainatın aynesi haritasıyız. Takvimiz, ruznamesiyiz. İnsan kainatın hakikatidir. Kainatın çekirdeğidir. Çekirdek ağaç bakın. Ağaç olmadan önceki çekirdek ağacın bir parçası değildir. Ağaçtan öncedir. Ağaçtan önce olan çekirdek ağacın eseri değildir. Ağaçtan öncedir. Dolayısıyla o çekirdek ağacın parçası değildir kökteki çekirdek. Biz de böyleyiz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Nur-u Muhammed'i diyoruz. Kainatın evvelidir. Çekirdeğidir. Dolayısıyla o çekirdekte biz de varız. Yani çekirdekte, ağacın çekirdeğinde, çekirdeğe attınız. Filizlendi, Mayıs 1. O filizle 30 sene sonra ağacın son yaprağı, evet arada ilk filizde, son filizde, bu çok önemli bakın. İlk filizde ağacın tomurcuk atınca, son yaprağı arasında 30 sene geçmiş ama, burada, çekirdeğin içinde hepsi aynı zamandadır. Ve aynı yerdedir. Çekirdeğin içinde 30 sene var mı? Yani bitkinin filizlenmesiyle meyve vermesi arasında 10 sene, 1 sene, 2 sene geçiyor. Ama filizle meyve arasındaki mesafe çekirdekte yok. Buna ne denilir? Aha zamansız ve mekansız. Yani 10 senelik dışarıdaki bir hakikat çekirdekte aynı zamanda. Efendim Filizle meyve arasında ne kadar mesafe var? Hacim yani. Mekan. Çekirdekte mekan yok. Aynen bunun gibi arkadaşlar, biz kainatın çekirdeği olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çekirdeğinin içinde, nasıl ki yaprak da orada, meyve de orada, kütük de orada, biz o çekirdeğin içinde biz vardık. Dolayısıyla kainattan önceyiz biz. Kainattan önceyiz. Ama nasıl olduk sonra? Ağaçtan önce olan çekirdek tekrar aynı meyve vasıtasıyla meyvenin içinde çekirdek. İkinci çekirdek, evet ağaçtan sonradır ama hakikati ağaçtan öncedir. Yapısı ağaçtan sonradır. Ama hakikati çekirdeğin arkada, arka plandakinin aynısı olduğundan aynıdır. Bak, en son olan aslında ağaçın öncesidir. Peygamberimiz Aleyhisselam hani Adem Aleyhisselam dedi ya, ya Rabbi diyor, şimdi benim alnımda diyor, Muhammed diye yazıyor diyor cennetin kapısını. Bu kimdir diyor. Senden sonra gelecek şey. Bütün her şeyi ondan yarattın. Benim diyor neslimden gelecek, benden önce nasıl yarattın? Anlıyor musun? Çekirdek gibi. Bak, o ağacın meyvesinin içindeki çekirdek ağaçtan sonradır ama yapısı, maddesi öyledir. Ama çekirdeğin ruhu, hakikati yani içindeki program, ağaçın sonrası da değil. Ağaçtan öncedir. Evet. Onun gibi. Ya. Evet, bir sineğin küçücük cismi kainatın ekser anasır ve esbabıyla alakadardır. Belki bir hulasasıdır. Sinek diyorsun değil mi? Hadi pişt pişt pişt uçuyor. Zor görüyorum bazen böyle. Toz gibi şeyler. Ya arkadaş, ona hayatı nasıl koymuş ya Cenab-ı Hak? Nasıl bir teknoloji kullanmış ya? Nasıl format atmış ya? Bugün sahip değil mi Yöner? Bilgisayarımı tamir ediyor. Benim kardeşim, abi bunu çekmez diye koymayalım diyor. Yavaşlatır. Anladın mı? Bu yüklenmez diyor buna. Bu bunu çekmez diyor. Bir bilgisayar da var sonra. Çekmez bunu. Niye? Format atılmaz diyor. Kaldırmaz. Ya toz kadar sineğe bağlı canlıya o hayatı nasıl yüklemiş arkadaşlar ya? Toz kadar hücreye, yani o toz kadar sineğe. Bazen kitap okurken siz de rastlamışsınızdır. Böyle toz ya, ya toz toz. Canlı. Vallahi kalkıyorum Allah'ım diyorum. Dua ediyorum. Allah'ım ha bu kitaptan ha bunu kaldırma. Hemen gidiyorum dolabımda mikroskop var böyle. Mikroskopu çıkartıyorum böyle. Kan, şey, hayat mümkün değil, görmüyorum. Kanatlarını görüyorum mikroskopla. Bayağı da büyütüyor. Sineği ise inceledim ben. Mikroskop. Ayağında kıllar var ha. Tüyler var yani. Ya Rab, bu formatı nasıl attın bu atoma yani? Yani bu atomun içine bu nasıl kaldırıyor bunu? Hayat ya. Biliyor musunuz? O değil. O gördüğüm sinek değil. Bediüzzaman o zaman diyor da şimdi daha fazla 10.000. 6.000 defa diyor. Ustadın dediğini söyleyeyim. 6.000 defa büyütüldükten sonra mikrop gözüküyor. Organları değil. Kendisi gözüküyor. 6.000 defa. Şimdi 10.000'lerce büyütülüyor. Mikroskoplarla biliyorsunuz bakteriler. O zaman kendisini görüyorsun. Onun ne gözünü görürsün ne ayağını görürsün yani. Ustad diyor ki bunun. Bunun diyor bir sesi var. Arkadaşı duyar. Bunun gözü var. Kendisi. O cesede göre gözü düşün. Şöyle düşünmen lazım. Senin cesedine göre, acımına göre senin gözü ne kadar ufak. 6.000 defa büyütüldükten sonra gözüken mikrobun gözünü düşün. Cesedine göre göz. Onun duygularını düşün. Bizim kepçe kulağımız ona göre. Bizim kulağımızın maddesi kadar, maddesi şu kulağımızda kullanılan malzeme ile. O sinekte ne kadar yapılır? He? Milyarlarca, trilyonlarca sinek yapılır. Yani bizim şu kulakta kullanılan malzeme sinekte kullanılsa, yapılsa milyarlarca, he Mustafa? Peki bizim kulak mı hassas duyuyor, onun kulağı mı? Onunki arkadaşın sesini duyuyor. Biz adamı zor görüyoruz. 6.000 defa mikroskopun altında varlığını görüyoruz. Diyor ki ilim, o diyor arkadaşı ile iletişim kuruyor. O mikrobun de riski var. Şimdi riskini şöyle düşün. Senin cesedine göre lokman ne kadardır ağzına attın? Değil mi? Böyle ufak. Sen kendi kadar bir lokman yiyebilir misin? Yiyemezsin tabii. Şimdi o mikrobun büyüklüğüne göre lokmayı hayal edin. Adamın lokmasını düşünün, o adamın. O A. Mikrop A. Şimdi onun kulağını düşünün. Sesini duyuyor. Peki benim bu kadar kepçe kulağım ona göre dev. Hatta koysalar kulağın içine adam için kainat olur. O mikrop için benim kulağımın ucu bucağı yok. Sonsuz. Sonu yok ki. Sonu yok. Peki benim bu kadar büyük bir malzemeye bu kadar hassas kulak, onun vücudundaki o kadar toz gibi yok gibi bir malzemede benim kulağımdan daha keskin duyuyorsa demek ki duyan madde değildir. Ruhtur. İşte fen burada çöküyor işte. Esbab perest, madde perest de burada çöküyor. Burada bitiyor. Yani ne demek biliyor musun? Okuyorsunuz, tarselisiniz. Maddenin fonksiyonudur diyor. İnsanda ve hayvanda ve ağaçta gözüken özellikler. Maddenin zaruri neticesidir. Allah'a niye veriyorsunuz diyor. Gübreyi bir araya getirirsin diyor. Portakal olur. Evet arkadaşlar, madde ile netice doğru orantılı değil işte. Yani madde inceleşiyor, toz gibi mikrop oluyor ama duyguları bizim duygularımızdan hassas. Yani bak, dikkat ediyor musunuz? Madde inceleşiyor. Fili düşünün. Bize indir. Efendim bir bebeğe indir. Yeni doğmuş bebek. Efendim bir hücre düşünün. Hücreniz atom düşünün. Bir de mikrop düşünün. Madde inceleştikçe duyguları hassas oluyor. Daha harika oluyor. Bu da bize gösteriyor ki madde ile duygular ters orantılıdır. Madde ile sıfatlar ters orantılı ise o zaman duygular, yani sıfatlar, özellikler maddenin zorunlu neticesi değildir. Çünkü madde arttıkça hassasiyet artar. Harikalığı artar. Madde azaldıkça doğru orantılı olarak, madde azaldıkça özellikler azalır. Anladın? Burada Üstad Hazretleri tabiat perestleri, esbab perestleri, Mesnevi Nuri'de böyle çökertiyor. Çok çökertme metodundan bir tanesi bu.
O yüzden zehirlemek
de durdur. Tabii zehirleyecekler. Şimdi o zaman maddenin zarunlu neticesi değildir. Maddenin zarunlu neticesi değildir. Çok acayip. Bunu nerede anlatıyor biliyor musunuz? Hem inşaat icazda ama hem de sözlerde arkadaşlar 29. sözde var bu. Maddenin, ben oraya paragrafa yazdım. Maddenin zorunlu neticesidir diyenlere okunacak bir paragraf. Harika ama bir de inşaat icazda var. Böyle. Değil yani. Demek ki bakın, madde azalıyor, fonksiyon yükseliyor. O azaldıkça yükseliyor. Siz matematiği bilirsiniz. Diyelim ki şöyle yapayım. 9 bölü 3. Ne yapar? 3 yapar. 9 bölü 3'ü hiç değiştirmeden eşittir olsa, ne olursa olsun bu oranı bozmayacaksınız. Eğer 9'u 18 yaparsanız 3'ü kaç yapmanız lazım? 6. 6. Yani ne yaparsan yap. İstersen aşağı indir, istersen yukarıya. Oran aynı. Ne yapar? 3. 9 bölü 3 neyse, oran istersen 3'ü 18 yaparsan kaç kat oldu? 6 kat. 6'yı da 9'la çarpacaksın değil mi? Sen ortaya gelebilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada okuyanlar için söylüyorum. Anladınız mı? Yani ne dedik? Enes otur. Gel kardeşler buraya gel. Ondan sonra yani maddenin fonksiyonudur diyenler, yani matematik bu. Yani madde bu kadar malzeme bunu doğurur. Şöyle diyeyim. 1 kilo dinamit 10 kilogram bir yeri tahrip ediyorsa, iyi bir şey hayal edin. Bak bir daha söylüyorum. 1 kilo dinamit. Misal. 10 kilo bir yeri tahrip ediyorsa, 10 kilo dinamit ne kadar tahrip eder? 100. Değil mi? 10 katı. Madde arttıkça fonksiyonu artar. Tahribi artar. Özelliği artar. Tamam. Ha, aynı bunun gibi. Ama bu böyle değil işte. Madde azaldıkça diyor ustad, bizim bu fizik aleminden, bu alemi şehadetten, dünya aleminden uzaklaştıkça, atom azaldıkça o ruhun, o hayatın kılıfı olan cesedi bizden uzaklaştıkça öteye yanaşıyor ki ötenin özellikleri daha saslaşıyor. Çünkü atom duymaz arkadaşlar. Atom görmez. Atomun özelliği değil. Mesela gözde hidrojen vardır. Hidrojen görmez. Kulaktaki zerreler, atomlar duymaz. Atomda duyma özelliği yoktur. Duyan kimdir? Ruhtur. Yani cep telefonları duyuyor. Yani naklediyor. Bilmiyor ki ne yaptığını. Mesela şöyle misal vereyim. Askeri radarı düşünün. Uçak, düşman radarı radara yansır. Radar bilgisayar ekranına iner. Ama bilgisayarını subay seyreder. Yani eşya göze, retina bölgesinde şekillenir. Arka tarafında bu şekil enerjiye dönüştürülür. Impuls, yani enerji dalga. Beynin görüntü alanına efendim şekil iletilmez. Enerji iletilir. Gözün görme alanı 2x2 milimetre kare alanda tekrar o enerji dönüştürülerek şekillendiriliyor veya sese dönüştürülüyor. Görüyor musunuz? Yani madde bizden azaldıkça, atom cesedin, ceset bizden azaldıkça ruhu cesedine galip oluyor. Daha acayip duyuyor. Mikrop gibi. Daha acayip görüyor. O zaman madde azalıyor. Bir sineğin veya bir böceğin, biraz uzattığımı farkındayım ama bir şeylere götürmek istiyorum sizi. O 6000 defa büyütüldükten sonra o ortaya çıkan mikrop cesedi vardı, var. Atom ama bizim kadar bir madde yığınağı değil. Ufaldı ama bizim kadar malzemesi yokken bizden daha hassas duyar, daha acayip görür. O zaman gösteriyor ki atom azalması bizim dünyamızdan uzaklaşması demektir. Ama vücudundaki malzemeler azalıyor ama ruhunda kullanılan sıfatlar daha fazla ortaya çıkıyor. O mikrop arkadaşının sesini duyuyor ama ben bu kulakta duymuyorum. O zaman bu alemden uzaklaşmak nispetinde başka bir aleme yaklaşıyor ki o alemin hassasiyeti onda gözüküyor. O da ötelerdir. Neresi bilemem dese bile vallahi atomdan azalıyor. Benim kepçe kulağımla duyduğu, mikrobun duyduğu arasında dağlar kadar fark var. Mümkün değil. O mikrop duyduğunu duyamaz. Yani o zaman bu azalıyorsa bir yere yaklaşıyor demektir. Bir örnek vereyim de bitireyim. Şimdi sen bana ne kadar yakınsın? 2 metre var mı? Öyle diyelim. Ona da, Furkan'a da, efendim, 2 metre de ona var diyelim. Sen bana 1 metre yaklaşması demek, demesem öyle. Kardeşten 1 metre uzaklaştın demek aynısı değil mi? Bana 1 metre yaklaşmanın değişik bir ifadesi, karşıdaki o adamdan 1 metre uzaklaştın demek. Değil mi? Oradan uzaklaşamazsan bana 1 metre yaklaşamazsın. Atom azalıyor, bak iyi dikkat edin, atomun üzerinde olan o ruh daha hürriyetini kazanıyor. Daha kendi özelliğini yaşamaya çalışıyor. Özelliği ortaya çıkıyor. Daha güzel özelliği. Mesela mikrop, atom özelliklerini kaybediyor neredeyse. Bıraktı ama duyguları daha hassas. O zaman bizden uzaklaşmasının diğer bir ifadesi öteye yanaştı demektir. Neresiyse. Anladın mı? Eğer Kadir-i Ezeli'ye verilmezse O esbab-ı maddi onun vücudunun yanında bizzat hasır bulunması lazım gelir. Bir de şu. Çok ilginç bir misal verdi şimdi. Şimdi arkadaşlar. Bu elmayı güneş mi yaptı? Bizzat yanında olması lazım. Sen mesela anahtar yapacaksın. Uzaktan yapamazsın ki. Bizzat yanında olmalı. Tamir edeceksin arabayı. Arabanın lastiğini değiştireceksin. Hayalen kırkoyu kaldırdım. Hayalen vijonları gevşettim. Hayalen lastikleri söktüm. Olur mu? Maddi sebep bizzat yanında olacak. Peki diyeceksiniz ki hemen zihninizde tasarlanmıştır. Abi artık maddi sebep yok ki uzaktan kumandalı oluyor. Çocuk bile arabasını zaten. Aferin bak kafanı çalıştır. Derim. Niye? O uzaktan kumandalı arabayı bile çalıştırabilmen için ilk önce maddenin yanında madde çalışmış. Çalıştın iki ağızlı anahtarlarla. Bu teknolojiyi götürdün buraya kadar geldin. Değil mi? Hani buraya kadar getirdin de oldu. Durup dururken hiç kimse sana vermemişti bu teknolojiyi. Ve bizzat gene o sinyalla gene oradasın. Kanuniyeti kullan. Düşün arkadaşlar. Adam oturduğu yerden uçak uçuruyor. Hiç böyle pilot koymadan. Bu nasıl oluyor demiyor. Allah'ın uçağı olan şu dünya nasıl uçuyor diyor. Yani Allah'ın uzak kumandalı olmuyor mu? Senin pilinle arabayı idare ediyorsun. Geçenlerde kimin arabasıyla, kimin çocuğuyla oynadım. Önüne gitmiştik de. Baktım uzaktan konu. Çok da güzel bir arabaydı böyle. Lambalar giderken bağırıyor falan. Farlar o kadar da hoşuma gitti ki. Ben biraz daha deliliğe verdim böyle. Çocuk benim bana bakıyor arabaya bakmıyor ki. Zaten bıkmış arabadan. Benim ona karşı sergilemiş olduğum davranışım var ya. Çocuk için hepten böyle psikopatlı bir şey oldu ya. Böyle bir tuhaflık oluyor. Çocuk karnını tutuyor yani. Bana bakıyor arabaya bakmıyor. Beni daha eğlendirmek adına öteki arabasına gidiyor. Buna da bakıyor buna. Ben de hayretlerimi çoğaltıyorum aslında. Dedim yavrum elini sürmeden araba nasıl gidiyor? Ya bununla dedi. Allah da seni böyle yapıyor işte. Eskide Allah elini sürmeden, çekiç kullanmadan, gitmeden, tamire sokmadan, kaportasını düzeltmeden, boyamadan. Hocam diyor, yani bana çok sorulduğu için söylüyorum. Çok eskiden. Allah bunu uzakta nasıl yapıyor diyor. Allah uzakta değil ki. Nasıl uzakta değil? Senin elindeki kumanda arabaya uzak mı? Abi 5 metre. O cahil adamların zihniyeti. Kumanda ile sen oradasın, hemen yanındasın. Arabanın dışını mı tutuyor? Hayır. Kumanda ile arabanın içindesin. Değil mi? Eğer elinle arabayı sürsen kaportasını tutardın. Kumanda ile ruhuna girdin. Allah'ın esması da böyle. Allah böyle tutmuyor. İçinin içinde. Tamam. Esmayı anladın mı biraz?
Tamam inşallah.
Ya. Uzak. Peki insanoğlunun çıkarttığı bir uzaktan sinyalle motorun içinin içine giriyor da Allah senin için içine giremez mi? Kıyas et.
Ağızların içimizdeki düşünceler nasıl okuyla nasıl takılıyor
insanlar? Oysa içine giriyor. Tabii ki biraz haklı ediyorum. Şimdi sen bir adama bakmayla adam hakkındaki tespitin benim de bakmayla aynı olmaz tabii biraz da insaf olacak. Kapıdan şu anda girdiğiniz zaman çoğunlukla %70-80 hangi zihniyette girdiğini anlarım Allah'ım. Öyle. Sonunda kim için geldi? Bakayım nasıl olacak? Peki sorusun da neyle? Bir konuşmaz konuşsun. Kelam kişinin karakterini gösterir. Hangi yerde imal edildiğini bize ifade eder. Hangi tezgahta? Acaba o kelimenin içine gıybet, hasret, kin, adavet veya işte zihniyet paketin içine koyar gönderir. Soru gibi gözükür. Onu bazılarını açmasın. Çünkü bomba var içinde. O kelamın içinde bomba var. Patlar burası alt üst olur. Açmayacaksın. Onun için uzaktan fünyeyle patlatacak bunu. Tamam mı? Hiç muhatap etmeyecek. Onun için gençler size soru sorarlar. Bir, dalga geçmek için olabilir. Bunu tespit edeceksin. İki, öğrenmek için olur. Üç, sizi ana gayede okuduğunuz mevzudan uzaklaştırmak için. Ne okumasın? Nereden? Fikirler çatışması dedi değildir falan ve fikirler çatışmasına sokar ta ki güzel netice alınmasın. 3. Soru sorarken işte 4 neyse soru sorarken güya size bir şey anlatır. Konuşmak için. Anlıyor musunuz? Bunları tespit edeceğiz. Eğer kadir ezeliye verilmezse o esbab-ı maddi onun vücudunun yanında bizzat hazır bulunmak lazım. Belki onun küçücük cismine girmek gerektir. Eğer mesela haşa elmayı şeftali Allah yapmamışsa, o zaman o şeftaliyi meydana getiren o zerreler var ya içerisi, çekirdeği de hayal et, şeftalinin için çekirdeği böyle pembesi değil. Onun içine güneş de girecek, hava da girecek, toprak da girecek, yer çekimi kanunu, suyun kaldırma kanunu, çekim kanunu, ne kadar kanunlar varsa hep onun içine girecek, bizzat orada çalışacak. Kalsiyum da orada çalışacak, magnezyum da orada çalışacak. Soğuk da orada, sıcak da orada, iten de, çeken de, ufaltan da, büyüten de sebepler orada çalışacak. Bizzat içinde bulunacak. Sebep madde ise müsebbibin, yani neticenin içinde bizzat bulunması lazım. Bakın, arabayı süren el madde ise arabayı tutmam lazım. Eğer arabayı süren el değilse, manevi ise uzaktan da olur, kafamıza yapıyor. Eğer araba hareket ediyor, şöyle düşünün. Oraya çocuğun arabasını koyalım. Buraya tül koyalım. Ama bu arabayı alalım beraber hepimiz. Zaman aşımına gidelim. Zaman tüneline girelim. Gidelim 500 sene önceye. Gidelim kardeşim Konya'ya gidelim. Gidelim Elazığ'a doğru. Git. Erzincan'a doğru. Git. Orada bir meclis var. Müslümanlı adamlar. Arabayı koyalım. Şöyle şaşırır arabaya. İç böyle araba şekil gözükmemiş dünyada. Araba bir şey yok. Kani var. Arabayı koysan yalan bu güzel. Perdenin bu tarafında bir perde geldik. Böyle bir toplantı yaptık. Adamlar geldi. Masanın üzerine onu koyduk. Jipi. Çocuğun jipini. Farlar falan, sinyaller. Polisin vang vang vang yanıp sönenler. Tamam, hayal et yani. Tamam. Koyduk. Perdenin bu tarafındayız. Kamerayı da koyduk. Adamların şimdi adamlara bakın bu nedir desek. Tamam nedir? Tam ellerindeyken uzaktan kumandayla bağırsa, far yaksa. Ne yapar? Gelin bir şey yapayım. Koyduk mesela, yürüyor. Şeytan girdi der. Cin girdi der. Hiç anlar mı kumandayla? Anlamaz. İntikal etmez. Çünkü niye? Bunu madde midir bu araba? Evet. Bunun hareketlendirmesi için eğer madde, sebep madde ise neticenin yanında olması lazım. O zaman bu hareket ediyorsa bu maddeden başka içinde manayı kabul etmiyor musun? İçindeki bir projeyi, içindeki bir planı, içindeki bir algılama cihazını, radar sistemini, kamera sistemini kabul etmiyorsan ki manevidir o. Tamam mı? O sinyal alma manevidir. Atom değildir. Yani böyle bizim böyle atomdan cinsinden değil. O zaman diyeceksin ki bunu hareketlenmesi için bizzat madde birisi tutacak. Ama baktın ki uzaktan birisi, o zaman maddenin içinde mana da vardır. Ve o maddenin beynidir. Maddeyi yönlendiren de budur. İşte ağaç da maddedir, araba gibi. İçindeki mana da melektir. Melek topraktan o 0.5 miligram magnezyumu o alıyor. Ağaç mesela topraktan elementler alıyor ya. Kim alıyor? Aslında her ağacın müekkel melaikesi var. O aldırıyor. Nasıl ki arabanın içinde algılama cihazı dediğimiz radar sistemi var. Yani atom cinsinden değil, elektronik bir beyin var, tamam? Sinyala duyarlı. Onunla hareket ediyorsa uzaktan, ağaç da böyle. Peki şunu söylüyorum, çok ilginç. Adamın elinde kumanda var. Araba idare ediyor. O kumandayla araba güçlü bir kumanda diyelim yani, iyi bir pil, iyi bir sağlama. 20 metreden uçurur. Uçak yapalım. Normal. Ciddi bir uçak. Pilotsuz uçak. Yerden uçurulmuyor mu? Arkadaşlar, o manyetik dalga ile o masada oturan mühendis masada değildir aslında. Uçağın içindedir. Değil mi? Hem oradadır hem oradadır değil mi? Hem masadadır hem uçağın içindedir. Hem yerdedir, NASA'dadır. Ama aynı zamanda Mars'tadır adam. Mars'ta, değil mi, uyduyu indirmiş adam. Robota gidiyor, toprağı kaldırtıyor. Gidiyor, ısıtıyor. Su var mı? Analiz ettiriyor. Adam aslında o değildir. Hiç kimse demez o robotun hareketine. Maşallah lan. Alkışladık ya. Şu robot var ya. Şu robot var ya insanlara hizmet ediyor. Helal olsun lan robot. Demir yığını sana çok teşekkür ederiz. Bay bilmem ne derler. Robotun yaptığı bütün özellikler kimi takdir ettirir? Mühendisini. Helal olsun Ahmet Bey. Derler değil mi? Robotun yaptığını hiç kimse robota vermez. E peki robotun yaptığı özellikleri aferin Ahmet Bey diyorsun da insan robotunun yaptığı özellikleri niçin insana veriyorsun da arkasındaki tasarımcıyı Allah'a vermiyorsun? Robotun yaptığı bütün özellikler insanı takdir eder. İnsanı ortaya koyar. İnsanın meziyetini sergiler. İnsanın ne kadar kabiliyeti olduğunu ifade eder. Git buradan Ay'a Mars'a adam gönder. Yani elektronik, robot gönder. Bu insanın beyninin kainata hakim olduğunu gösteriyor. Beyninin ciddi tarafını o olay ne yapıyor? Uydu ortaya çıkarıyor. Robot ortaya çıkarıyor. Aynen de Allah'ın gizliliğini insan ortaya çıkartıyor. Robota aferin robot denmediği gibi aferin Ahmet Bey denirse insanın da yaptığı bütün özelliklerde Allah'ı takdir ettirir. Onun için öyle bir zaman gelecek ki diyor bana bir tanesi. Hocam dedi şimdi dedi insan acizdir. Tamam mı? İlmi o kadar yok. Öyle bir zaman gelecek hücre yapacak. İnsan yapacak. O zaman dedi insan Allah'a inanma ihtiyacını duymayacak. Niçin ekliyor? Benim soruyu ben çoğaltıyorum arkadaşlar. Şimdi ufkunuzu açıyorum. Doküman koymaya çalışıyorum çünkü çok sorulmuş. Çünkü diyor şu anda diyor Allah'a inancı acizliktendir. Doğa hadiselerine karşı çıkış yolu bulamamak aciz olduğundan acizliğini bir güçlü bir şeye dayanma ihtiyacından geliyor diyor. Arkadaşlar şu anda insanoğlu hücre yapamıyor. İnsan yapamıyor onun için Allah diyor. Eğer insanoğlu bir hücre yapsa o zaman daha çok Allah diyecektir. Niçin? Çünkü şu anda bir insan robot yapınca, robot misali gibi, aferin robot demezler. Robot mesela bir robot yaptım, yatağı seriyor, yemek yapıyor, bilgisayar yazı yazıyor, yazılım yapıyor. Böyle bir robot düşünün, eve bıraktınız, sanayide, çalışıyor. Hiç kimse robota maaş vermez. Hiç kimse takdir etmez. Hemen arka tarafın, arka planı takdir eder. Helal olsun adama ya. Şuraya bak, der. Niçin? Bak niçin misali verdim bunu? Yani robotun bu özelliği arka plandaki mühendisi takdir ettirdiği gibi insanoğlu da öyle bir zaman gelir ki daha harikalık yaparsa insan denilen robotun da özelliğini Allah takdir ettirir. Maşallah Allah'a denmez ama öyle diyelim. Maşallah Allah'a. Allah ne güzel yaptı. Nasıl böyle tasarlamış, nasıl planlamış bu insan denilen zübeyni ki bu özellikleri yapabilmiş. Yapanı takdir ettirir. Beynin ustası biz olmadığımızdan beynin yaptığı bütün özellikleri beyin ustasını takdir ettirir. Son cümleyi okuyorum. Tabii aynı meziyet. Şimdi bu neyi gösteriyor? Kaç tane yeri yıkıyor biliyor musun? Adın neydi senin?
Ercan.
Kaç tane yeri yıkıyor? Bir, Darwinizm çökertti. Darwinizm çökertti. Charles Darwin 1878'de öldü. 76. Charles Darwin zamanında hücre şöyle biliniyor. Bir balon düşünün. Balon. Balonun içinde karpuz suyu, elmas suyu, şeftali suyu, havuç suyu. Yani böyle madenlerin bir araya geldiği bir torba kabul ediliyordu. Hücre anlayışı oydu. 1935'te hücrenin içinde bir program olduğu anlaşılmış. Ne zaman? 1935'te. Charles Darwin 1876'da öldü. Ustadın doğduğu şeyde, efendim, senede öldü. Şimdi o zaman adamın bu ilimdeki anlayış buydu hücre. Ona göre farazi, fantazilerini, teorilerini imal etti. Bunun üzerine bina etti. İnsanı meydana getiren hücreler böyledir. Bir balon torbası güzel. Oysa şimdi anlaşılmış ki öyle değil yani. Bir DNA var, bir kromozom yapısı var. Yani bir ağ var yani, bir şifre var, donanım var, yazılım var. Bu yazılımda DNA denilen şeyde kromozomda 0.76 milimetre DNA kromozomda, bakın sıfıra yakın değil mi? 0.1'de bak 0.076 milimetre yere Ercan'ın şu anda fenin söylediği, bir genetik ilminin söylediği, bilerek konuşuyorum, şu Lemalar kitabı gibi bir kitap. Bu büyüklükte ansiklopedi değil. 76 metre yüksekliği kadar bir kitap yığını kadar tahmin edilebiliyor bilgi var olduğu. Ha, bu kadar değil. Biz bu kadar tahmin edebiliyoruz bu okyanusun için diyor. Peki oraya bu bilgiyi yükleyen zatın ilmi ve teknolojisini ayar. Bir ilim, bir teknoloji ki Bill Clinton değil mi? İle o Amerikan eski başkanı neydi o? Yok bundan Bush'tan önce Clinton. Bundan önceki o değil miydi Clinton? İkisi bir araya gelerek 3-5 sene önce Tanrı'nın yazısını çözdük demediler. Tanrı'nın yazısını çözdük dediler. Ben bu ilim, yeni teknoloji hep takip ederim. Konuşmalarıma da dikkat ederseniz anlaşılıyor. Ha, şimdi Tanrı'nın yazısını çözdük. 2006'da, 2005'te, 2000 düşünün. İlim öyle yükseldi ki atomun içindeki korkunç enerji olan nükleer enerji ortaya çıkarırken DNA'nın içindeki o programı kısmen araladılar. Soruna geliyoruz. Neyle? Bu ilimle. Peki soruyorum. Bu ilimle varı anladılar da acaba bunu yapan zat nasıl ilim kullandı ki yoku böyle yapabildi? Hayret edilecek tarafı görüyor musunuz? Şimdi bu ilmi oraya kodlamış ilim ve onun ucunu insanın beynine vermiş. Ara bul. Müdahale et. Hastalığa. Tamam mı? Hastalığa vesaire. Ama ruh kodlanamaz. İnsanı insan yapan ruhtur. Cesedi değildir. Değil mi? Mesela diyelim ki adamın kolu kesik. O kolu kesikten olan bir çocuğun kolu kesik olur mu? Kolsuz bir veya ayaksız bir adamın çocuğu olsa kolsuz olmaz herhalde. Heh. Seni ve beni ayıran, sen de 68 kilo, ben de 68 kilo gelsem kilo. Aynı özelliğe mi sahibiz kilomuz? Demek ki insanı insan yapan efendim, cesedi değildir. Bu DNA kodlama bunlar maddedir. Cesedin mesela. Niye Cenab-ı Hak böyle imkan verdi? Ta ki bulun. Gözün mü çıktı? Hatta Kur'an'da Ashab-ı Kehf suresi var. Peki biz ölecek miyiz? Biz böyle bir şeyimiz mi var ki Kur'an bunu koymuş oraya? O yedi uyurlar. Değil mi?
Ölükten sonra hayat var mı? O zaman bir söylentiler çıkmıştı.
He. Ama şu anda biz böyle bir şey 309 sene herhalde uyuyacak halimiz yok. 709 mu? Ne kadar? 309. 309. Şimdi peki niye konmuş? Ustad 20. sözde kullanıyor isim vermeden. Diyor ki öyle bir zaman gelecek ki ölüme geçici bir renk verilecek. Ama Allah da böyle yazmış da ondan. Hücre yapısı değişik. Kör mü oldun? Çomak sokularak. O kök hücresinden tekrar göz hücresi tahrik edilecek. İmal edilebilecek. Yani vücuda imal ettirebileceksin. Öyle salgılama yaptırabileceksin. Ha bu kopyalama vesaire DNA insanın cesediyle alakalı. Değil.
Yapamıyorlar.
Zaten atom cinsinde değil ki. Ha, dolayısıyla cesede müdahale etmenizi istiyor Allah. Tamam mı? Allah istiyor ki bu kabiliyeti koymuş. Mesela sığırın böyle bir kabiliyeti yok. Mesela bir misal vereyim. Ben buraya ikinci geliyorum diyeyim. Ama ben bu kimse yokken geldim. İlk gelmiştim. Dedim ki bak arkadaşlar bizi bir şey anlatmak istiyorum. Bak bu yer karışık yere ikinci gidiyoruz ama benim gelecek hafta tek başıma gideceğim ihtimalim bilmediğim için iyi de bakmamıştım ama şu anda da ben hafızama bir güveniyorum. Hafıza beni yanıltmaz inşallah. Hadi beni götür dedim hafızaya, öyle mi?
Evet.
He. Şimdi dedi ki bana hafıza buradan sağa bir yerden sola döneceksin, hafif yokuş vardı diyor. Baktım böyle gözümü bir kapattım arabayı sürerken. Nasıl bir şeydi böyle? Çünkü orada durmuştuk, arabalar geçiyordu. Işık yoktu çünkü. Arabaların geçmesini bekliyordum. Tam böyle oradan gittik falan. Cami vardı. Bir şey anlatıyorum. Ha, Allah bunu yapabilirsin diye bana bu cihazı verdi. Bu cihazı vermese ben kullanamazdım. kullanabiliyorsan, onu donanımı takan